Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. 1 Mart 2013, Cuma günü kayıt gerçekleştiriyoruz bu kaydı ve Şubat ayı da artık geride kaldı. Yılın ikinci ayını da geride bıraktık. Özellikle bu ayın ikinci yarısı geçtiğimiz Şubat ayının ikinci yarısı oldukça yoğun geçti ve bu programda da sizlere gündeme aktaracağız. Geçen hafta ve ondan önceki hafta programlarımızı yapamadık. Gündemimiz bir aylık yoğun. Bu nedenle sizlerden özür diliyorum. Şubat ayının hemen ortasında 17 Şubat'ta Dubai'deydim. Samsung Forum'daydım. Orada Samsung'un gündemiyle bir aylık haşır neşir olduk. Daha sonrasında Mobil Dünya Kongresi başladı. Onu da İstanbul'dan takip ettik. Geçen sene bildiğiniz gibi takip edenler, yakın takipçilerimiz biliyordur, oradaydık ve gelişmeleri aktarmıştık. Bu sene burada kaldık ve yine buradan da elimizden geldiği kadar takip ettik gelişmeleri ve sizlere en hızlı şekilde bütün önemli detaylarıyla gelişmeleri aktarmaya çalıştık. İlerleyen zamanlarda bu yeni tanıtılan ürünler Türkiye'ye geldikçe de detaylı incelemelerini yaparız. Sizlere en detaylı bilgileri veririz bu ürünler hakkında. Tabii bunun için ürünlerin Türkiye'de piyasaya çıkması gerekiyor. Öyle söyleyelim. Bu programda Mobil Dünya Kongresi'ne değineceğiz. Orada neler tanıtıldı onlara bakacağız. Bunun yanı sıra söylediğim gibi Dubai'deydim. Samsung Forum 2013'teydim. Orasıyla da ilgili birkaç söz söylerim. Daha sonra Samsung Galaxy S4 yolla onunla ilgili bir haberimiz var. Onun hakkında konuşalım. Ve son olarak da önemli gördüğüm bir satın alma var. LG'nin WebOS'i satın alması. Onunla ilgili konuşacağız ve bu haftaki podcast'i bu şekilde kapatacağız. Fazla vakit kaybetmeden konuşmaya başlayalım. Evet, her yıl olduğu gibi bu yılda Şubat ayının ikinci yarısında Mobil Dünya'nın kalbi Barcelona'da attı. Mobil Dünya'da faaliyet gösteren tüm oyuncular Şubat ayının ikinci yarısında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne katılıyor ve bu sene de FIRA oldukça yoğun bir katılıma sahne oldu. Türkiye'den de çeşitli şirketler katılmıştı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da fuardaydı bu sene. Onu da söyleyelim, yani Türk şirketlerin bu sene bir hayli fazla çıkarması vardı. Turkcell, Vodafone ve Avaya'nın orada yaptığı duyurular vardı. Alınan ödüller vardı vesaire bu şekilde. Biraz daha küresel çapta baktığımızda tabii bizim ilgilendiğimiz nokta ürün tanıtımları açısından bir aylık bereketliydi. Yılbaşında düzenlenen CES'te bildiğiniz gibi fazla mobil cihaz tanıtımı gerçekleştirilmemişti. Daha çok orada da gündemde 4K televizyonlar vardı. Daha çok ev elektronik eşyaları vardı. Ancak Mobil Dünya Kongresi adına yakışır şekilde yepyeni mobil cihazları ve çözümleri gördüğümüz bir alan oldu. Nelerle tanıştık mesela, başlayalım Nokia'ya bakalım. Nokia 2 tane telefon tanıttı Mobil Dünya Kongresi'nde. Lumia serisine 2 yeni üye kazandırdı. Lumia 720 ve 520 geldi ve bu telefonlarla birlikte Nokia'nın her fiyat segmentinde bir Lumia telefonu, Windows Phone 8 telefonu olmuş oldu. 520, 620, 720, 820 ve 920, toplam 5 tane akıllı telefon. 720'ye baktığımızda özellikler doğal olarak 620 ile 820 arasına oturuyor. 4.3 inç bir ekran var. Wide VGA çözünürlük destekli bu ekran, 8x480. Bunun yanı sıra 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. 512 MB RAM, 8 GB dahili bellek gibi özellikler var. Baktığımızda Lumia 620 ile Lumia 820'nin özelliklerinin alındığını görüyoruz. Kalınlık bir aylığı düşük. Bir Nokia telefonuna göre 9 mm'lik bir kalınlık söz konusu Nokia Lumia 720'de ve yine kablosuz şarj özelliği desteği sunuluyor. Tabi opsiyonel olarak sunuluyor. Telefon ince, arkasına bir tane kapak takıyorsunuz. Normalde telefon yekpare kasa olduğu için çıkaramıyorsunuz herhangi bir kapak, 820'de olduğu gibi. Arkaya bir tane kablosuz şarj plakası takıyorsunuz ve bu şekilde Nokia Lumia 720'nin kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Kamerası 6.7 megapiksel ve Nokia bu kameranın mükemmel fotoğraflar çekebileceğini iddia ediyor. Farklı renk seçenekleriyle bu telefonu ilerleyen aylarda göreceğiz. 520 ise 620'nin biraz daha altı. Aslında baktığımızda özelliklere 4 inç ekran, 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve 8 GB dahili bellekte Lumia 520 teknik özellikler bakımından giriş seviyesinin bir parmak daha üstünde gibi gözüküyor. Bu telefonda 620'den farklı olarak NFC'yi göremiyoruz. Kablosuz şarj desteği yok. Bu şekilde bir telefon Lumia 520, Lumia 510 Nokia'nın gelişmekte olan pazarları çıkarmış olduğu bir telefonda ancak Lumia 520'nin biraz daha üst pazarları mesela Amerika'yı gelebileceği söyleniyor. Bu telefonda ilerleyen aylarda Türkiye'de piyasada görebiliriz. Devam edelim. Başka ne gibi duyurular vardı? Mesela HP'nin tekrar tablet piyasasına, tablet pazarına geldiğini gördük. Biliyorsunuz şirket 2011 yılında TouchPad'i çıkarmıştı. WebOS işletim sistemli bir tabletti TouchPad. Ancak bu TouchPad'le ve yine WebOS işletim sistemini çıkardığı ve Wear akıllı telefonlarıyla beklediği ilgiyi göremeyen HP, WebOS tabanlı cihazların üretimini durdurmuştu. Daha sonra WebOS'in durumu malum, onu birazdan değiniriz. Şirket 2013'te tekrar tablet pazarına geri dönmeyi planlıyordu ve bu geri dönüş bir Android tablet de oldu. HP Slate 7 çıktı. HP Slate 7'ye baktığımızda 7 inçlik bir tablet, 7 inçlik bu tablet Nexus 7 ile rekabet edecek. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda Android'in Ham sürümüne bağlı kalındığı gözüküyor. 1024x600'lük bir ekran var. 1,6 GHz'lik çift çekirdekli Cortex A9 tabanlı bir işlemci var. 1 GB RAM, 8 GB dahili bellek, 3 megapiksel arka kamera, VGA çözünürlüklü ön kamera var. Ve bu tablet Beats Audio ses profilleriyle geliyor. Biliyorsunuz HP'nin dizüstü bilgisayar tarafında Beats hoparlörleri sunduğunu biliyoruz. Aynı şekilde tablette de benzer bir ortaklık sunuluyor. HP'nin yıl içerisinde farklı Android tabletler çıkarması bekleniyor ve bu şekilde HP'nin bir segment yaratmayı planladığı da yöneticiler tarafından dile getirildi. Bir başka tablet çıkaran şirket de Lenovo oldu. Lenovo biliyorsunuz zaten Android tabletler konusunda bir hayli aktif. A1000, A3000 ve S6000 olarak adlandırılan yeni tabletlerini de Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı şirket. Baktığımızda bu tabletlere A1000 ve A3000 7 inçlik tabletler, S6000 ise 10,1 inçlik tablet. A3000 biraz daha Nexus 7'ye rakip olabilecek şekilde 4 çekirdekli işlemci barındırıyor. 4 veya 16 GB'lık dahili bellek seçenekleri söz konusu. A1000 modelinde ise 1,2 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. 16 GB dahili bellek var. Yine microSD kart yuvası var bu tablette de. Aynı zamanda Dolby Digital ses teknolojisini barındırıyor A1000 ve Lenovo'nun belirttiğine göre pahalı tabletlerden daha iyi bir ses deneyimi sağlıyor. Bu şekilde Lenovo'nun tabletleri 10,1 inçlik S6000 ise 1280x800 piksellik bir IPS ekranı sahip. O tablette de 1,2 GHz'lik 4 çekirdekli işlemci var. 8,6 mm'lik kalınlık baktığımızda ve 560 gramı baktığımızda normale göre biraz da hafif bir tablet ve ince bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Lenovo S6000'in. Yine bakıyoruz Huawei'nin bir Ascend P2 cihazı var. Geçen yıl Ascend P1 bayağı bir beğenilmişti inceliyle. Yine Ascend P2'de o başarıyı devam ettirmeye, o ilgiyi devam ettirmeye çalışacak. Baktığımızda o telefonda 4,7 inç 720p ekran bulunuyor. Bunun yanı sıra 1,5 GHz'lik 4 çekirdekli Huawei K3 ve 2 işlemci var. 1 GB RAM, 16 GB dahili bellek, 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera. Bu kamera 1080p Full HD video kaydı yapabiliyor. Ve bu Huawei Ascend P2'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi kategori 4 olarak adlandırılan LTE bağlantısının desteklemesi. Yani bu bağlantı desteği sayesinde teoride 150 megabit saniyelik veri indirim hızlarına ulaşabiliyor. Tabi buna pratikte ulaşması zor ancak barındırdığı destek bakımından baktığımızda Huawei Ascend dünyanın en hızlı LTE akıllı telefon olarak lanse ediliyor Huawei tarafından. LG Mobil Dünya Kongresi'ne gelmeden önce telefonlarını duyurmuştu. Optimus L3, L5, L7, 2 serisi var. Bunlar giriş ve orta seviye telefonlar. Orta üst sınıfa hitap eden Optimus F5 ve F7 telefonlar var. Baktığımızda gerçekten üst sınıfta yer alan Optimus G ile Optimus L serisi arasındaki boşluğu dolduracak şekilde. Baktığımızda mesela Optimus F7'de 4,7 inç 1280x720 piksel çözünürlüklü bir ekran var. 1,5 GHz'lik çift çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 8 GB dahili bellek gibi özelliklerle oldukça iyi görünüyor. Üst tarafta yine baktığımızda Optimus G Pro var. 1080p ekranlı ürünü LG'nin Oda Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenen telefonlar arasındaydı. Ve LG kendi işlemcisini geliştiren üreticiler arasında katılıyor. Odin adı verilen işlemci ARM'ın Big Little mimarisini temel alarak geliştiriliyor ve bu işlemcinin yılın ikinci yarısından itibaren piyasaya çıkacak cihazlarda yer almaya başlaması bekleniyor. Belki de yılın ikinci yarısında beklediğimiz Optimus G2'de Odin yongasını görebiliriz. Yonga demişken Nvidia Tegra 4'e bakalım. Nvidia Tegra 4 biliyorsunuz CES 2013'te tanıtılmıştı ve bu işlemcinin yer aldığı çeşitli cihazlarda Mobil Dünya Kongresi'ndeki Nvidia standında sergilenmişti. Ve çeşitli sitelerin gerçekleştirmiş olduğu benchmark testleri sayesinde bu işlemcinin nasıl bir performans olduğunu görme fırsatı elde ediyoruz. Baktığımızda bu 4 adet Cortex A15 çekirdek ve 72 adet GPU 72 çekirdekli GPU barındıran sistem AnTuTu benchmark testinden 36.000 gibi bir puan alabiliyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz Sony Xperia Z AnTuTu'da 20.000 civarında bir puan vermişti ve baktığımızda gerçekten Nvidia Tegra 4 öncelikle şunu söyleyeyim Xperia Z'de Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci var. Bu açıdan baktığımızda Nvidia Tegra 4'ün elde ettiği performans bir aylığı. AMD'de Turbo Duck adı verilen bir tasarımı, referans tasarımı sergiledi. Temaş tabanlı bu hibrit tasarımda ne var? Hibrit bir tasarım ve bu hibrit tasarım doğal olarak bir tablet parçası ekran ve bir de klavyeden oluşuyor. İstediğiniz zaman ekranı yerinden çıkarıp bir tablet olarak kullanabiliyorsunuz. Altta kalan bölüm klavye, pil ve aynı zamanda da cihaza bağlandığında ekstra performans katan bir donanım yapısı içeriyor. Bu açıdan zaten AMD'nin bu hibrit tasarımı, Turbo Duck tasarımı Asus'un görmüş olduğumuz o Transformer tabletlerinden ayrılıyor. Bunu da dikkat çekmek gerek. Transformer demişken Asus'a geçelim. Asus'a baktığımızda da iki tane tabletin tanıtıldığını görüyoruz Mobil Dünya Kongresi'nde. Bunlardan bir tanesi Petfon Infinity. Asus biliyorsunuz daha önce Transformer'la ne yaptı? Tablet ve netbook fikrini birleştirdi. Şimdi ise şirket netbookların biraz da önemini kaybetmesiyle birlikte akıllı telefon ve tabletleri birleştirme yolunda adımlar atıyor ve Petfon Infinity de bu çalışmaların son ürünü olarak dikkat çekiyor. Baktığımızda Barcelona'da tanıtılan bu Petfon Infinity'de 5 inçlik 1080p ekran var. 1.7 GHz'lik Snapdragon 600 işlemci, Adreno 320 GPU, 2 GB RAM, 32 ve 64 GB'lık dahili bellek seçenekleri, 13 megapiksel arka ve 2 megapiksel ön kamera bulunuyor. Ve bir de bu Petfon Infinity'nin tablet parçası var. Tablet parçası ise 10.1 inçlik 1920x1200 çözünürlüklü ekran içeriyor. Petfon Infinity'nin gri, gümüş ve pembe gibi farklı renk seçeneklerinin sunulacağını da belirtelim. Asus'un bir diğer tanıttığı ürün FonePad. FonePad adından da anlaşılacağı üzere telefon özelliğine sahip olan bir tablet ve bu tabletin de görünüş açısından yine Asus'un ürettiği Nexus 7'ye benzediğini söyleyebiliriz. Yine Nexus 7'deki gibi 1280x800 piksel çözünürlüklü bir ekran var Asus FonePad'de. Ve ilginç olan taraf bu Asus FonePad'in Intel Atom Z2420 işlemciye sahip olması. Genellikle bu tabletlerde ARM tabanlı işlemcileri görmeye meraklıyız. Intel Atom görmeye alıştık diyelim daha doğrusu. Intel Atom işlemciyi böyle Asus gibi biraz daha üst sınıf bir üreticinin çıkardığını görmek ilginç. Bu demek oluyor ki yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla Intel Atom işlemcili tableti görebiliriz. Dediğim gibi telefon özelliği var. Telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. 7 inçlik bir tablette ne kadar görüşürsünüz telefonla bilinmez ama Asus bu özelliği eklemiş. Belki yine bir aksesuar vardır. Bir Bluetooth kulaklık benzeri bir aygıtla görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. FonePad'in önünde 1.2 megapiksel, arkasında ise 3 megapiksellik bir kameranın bulunduğunu da belirtelim. Asus bu tableti titanyum grisi ve altın şampanya olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle çıkaracak. Bunu da belirtelim bir not olarak. ZTE tarafına baktığımızda ZTE'de Grand Memo adı verilen bir tablet telefon melezi çıkardı. Samsung Galaxy Note 2'ye rakip bir ürün çıkardı. Bu tablette 5.7 inç ekran var. Bu ekran 720p TFT ekran ve yine bu telefonun ilgi çeken bir başka noktası Qualcomm Snapdragon 800 Yonga SET'e sahip olması. 1,5 GHz'lik bir 4 çekirdekli işlemci büyük ihtimalle oldukça yüksek bir performans sunuyordur. Cihazın arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var. Android 4.1.2 Jelly Bean'le gelecek bu telefon ve önümüzdeki ay Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor bu telefonun. Devam edecek olursak Mobil Dünya Kongresi'nin en çok ilgi çeken o şirketlerinden bir tanesi Mozilla'ydı. Mozilla biliyorsunuz bir yıl aşkın zamandır Firefox işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Android ve bunun gibi açık kaynak kodlu işletim sistemlerine rakip olan Firefox aslında HTML5 tabanlı ve web teknolojilerine dayanan bir işletim sistemi. Genellikle telefonda gördüğünüz uygulamalar web tabanlı uygulamalar. Yani siz şöyle söyleyelim. Web sitesi tarzı bir uygulama oluşturup bunu Firefox'ta normal bir uygulama gibi normal bir uygulama görünümünde çalıştırabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Tabii yine HTML5 tabanlı teknolojiler kullanarak, JavaScript kullanarak çok farklı işlemler yapabilirsiniz. Ve bu şekilde de bunları Firefox OS'te çalıştırabilirsiniz. Firefox OS akıllı telefon tarzı özellikleri, akıllı telefon tadındaki özellikleri biraz daha uygun fiyatlı telefonlara getirmeyi planlıyor ve bu platformu genellikle üst sınıf cihazların yaygın olmadığı ya da şöyle söyleyelim akıllı telefon penetrasyonunun yüksek olmadığı gelişmekte olan pazarlarda piyasaya sürecek. Bu sadece Asya veya Afrika ülkelerini kapsamıyor, Orta Doğu ülkelerini kapsamıyor. Doğu Avrupa'da mesela Firefox işletim sisteminin ilk çıkacağı yerler arasında yine Brezilya, Güney Amerika Firefox işletim sisteminin odak noktalarından bir tanesi. Dünya çapında 18 farklı mobil operatörle bir ortaklık yapılmış. Türkiye'de herhangi bir mobil operatörle işbirliği açıklanmadı. Mozilla'nın yaptığı açıklamada Türk operatörlerle ilgili herhangi bir bilgi görmedik. Tabii bu iş bir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunu da belirtmek gerek. Mozilla'nın Firefox işletim sistemi projesine Alcatel, Huawei, LG, ZTE gibi üreticiler destek veriyor. Mesela Alcatel'in OneTouch Idol cihazı bu yaz çıkacak olan cihazlardan bir tanesi. Yine ZTE One cihazı da pardon ZTE One değil ZTE Open. Alcatel'inki de OneTouch Open'dı yanlış hatırlamıyorsam. ZTE'de ZTE Open adı verilen bir cihaz çıkacak. Ve bu şekilde Firefox işletim sistemi faaliyetlerine başlayacak. İlginç olan bir nokta ne? Sony'de 2014 yılında Firefox işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon çıkarmaya yönelik planlarını açıkladı. Ve hatta daha da ileri gitti. Sony Xperia E adı verilen giriş seviyesi bir Android telefonu için özel bir Firefox OS ROM'u yayınladı. Geçtiğimiz çarşamba günü Firefox planlarını açıkladıktan 1-2 gün sonra böyle bir adım atmış oldu ve bu işte Firefox işletim sisteminde ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Belki de şöyle bir şey vardır. Sony üst sınıf pazarlarda Avrupa'da, Batı Avrupa'da, bunun yanı sıra Amerika'da biraz daha Android telefonlarıyla üst sınıfı zorlayıp giriş seviyesi telefonlarla da giriş seviyesi telefonlarda kolay çalışacağı gözüken Firefox'la da biraz daha gelişmekte olan pazarları, 3. dünya ülkelerini hedefli olabilir. Böyle bir planı olabilir. ZTE Open bu da önümüzdeki yaz piyasaya çıkacak ilk Firefox telefonlarından bir tanesi. Baktığımızda giriş seviyesi teknik özellikler var. Xperia E'ninki ile aynı özellikler zaten baktığımızda ve Firefox'un da temel özellikleri bunlar. 3,5 inç 320x480 piksel ekran, 1 GHz'lik Cortex A5 tabanlı işlemci, 512 MB ROM, 256 MB RAM ve 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası ZTE Oppo'nun başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda cihazda 3,15 megapiksellik bir kamera var arkasında. Ve Firefox telefonları Firefox Marketplace adı verilen bir uygulama mağazası üzerinden mobil uygulamaları indirecek. Bu mağazada aslında web tabanlı bir mağaza, web sitesi mantığıyla hazırlanmış ve aslında Android Aurora versiyonuyla da şu anda girip gezebilirsiniz. Bu beta niteliğindeki marketplace'i. AccuWeather, Airbnb, Box, Cutdrop, Disney Mobile Games, EA Games, Facebook, Nokia Here, Pulse News, SoundCloud, Timeout ve Twitter gibi geliştiricilerin uygulamaları Firefox Marketplace'te yer alacak. Bunu belirtelim. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili daha çok gelişme görebiliriz. Daha çok geliştiricinin bu marketplace'e girdiğini görebiliriz. Samsung tarafına bakalım. Samsung Mobil Dünya Kongresi'nde beklendiği üzere Galaxy Note 8.0 ile geldi. Galaxy Note 8.0 ile birlikte Galaxy Note serisi içerisindeki önemli bir boşluk da kapanmış oldu. 10.1 var biliyorsunuz. 5.5 inçlik bir Galaxy Note 2 var. Bir arada da Galaxy Note 8'i görüyoruz. Teknik özelliklere baktığımızda 1280 çarpı 800 piksel çözünürlüklü ekran. Bu ekran 8 inçlik ekran iPad mini'nin ekranıyla hemen hemen aynı boyutlarda ve çözünürlük daha yüksek. Bu demek oluyor ki biraz daha piksel yoğun bir ekran var karşımızda. Yine S Pen'le kullanım söz konusu. 1.6 GHz'lik 4 çekirdekli Exynos 4412 işlemci var. 2 GB RAM, 16-32 GB dahili bellek gibi teknik özelliklerde Samsung Galaxy Note 8'de bulunuyor. Arkasında 8 megapiksel 1080p Full HD video kayıt yetenekli. Önde ise 1.3 megapiksellik bir ikinci kamera var. Dediğimiz gibi S Pen'de kullanılabiliyor. Yılın ikinci çeyreğine itibaren piyasada olacak Samsung Galaxy Note 8. Samsung'un bir başka ürünü burada Barcelona'da tanıttı. Samsung Homesync. Samsung Homesync televizyona bağlanan bir cihaz ve Galaxy cihazlarındaki fotoğraf, video ve uygulamaları televizyona 1080p çözünürlükte yansıtmaya izin veriyor. Aynı zamanda içerisinde 1 TB'lık sabit disk bulunuyor. Bu şekilde veri depolama işlemi görüyor. Galaxy akıllı telefon ve tabletlerle bu Homesync cihazını kumanda etmek de mümkün oluyor. Aynı zamanda Homesync evdeki tüm bireylerin kullanmasını sağlayacak şekilde 8 farklı kullanıcı hesabını destekleyebiliyor. Şifreleme sayesinde de evin tüm bireyleri kendi içeriklerini başka ev bireylerinin erişiminden mahrum kılabiliyor. Böyle bir özelliği var Homesync'in. Samsung bu cihazla Apple TV'nin karşısına rakip olarak dikilecek. Bunu da söyleyebiliriz. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Özet geçmek gerekirse bunları söyleyebiliriz. Daha fazlası için Teknoblog'da MWC 2013 ya da MWC boşluk 2013 yazarak arama motoruna veya technoblog.com/tag/mwc-2013 biraz uzun olacak. Umarım akılda kalıcıdır. Bu şekilde yazarak bütün Mobil Dünya Kongresi ile ilgili içeriklerimizi görebilirsiniz. Bunu belirterek Mobil Dünya Kongresi dosyamızı kapatalım. Programın başında da belirttiğim gibi Şubat ayının ikinci yarısında bir süreliğine Dubai'deydik. 2-3 günlük bir Dubai seyahatimiz oldu ve bu seyahatin nedeni de Samsung'un gerçekleştirmiş olduğu Samsung Forum'du. Bu forum Samsung'un MENA bölgesi olarak adlandırdığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeleri kapsıyor ve 2011 ile 2012 yıllarında İstanbul'da düzenlenmişti. Hatırlıyorum geçen yılki Haliç Kongre Merkezi'ndeydi ve biz de oraya katılmıştık. Gelişmeleri aktarmıştık. Bu sene Dubai'de gerçekleşti ve biz de Türkiye'den giden yaklaşık 15 kişilik bir gazeteci grubunun içerisinde yer alıyorduk. 3 günlük süre boyunca bu Samsung Forum'la ilgili Samsung'un ürünleriyle ilgili detayları aldık. Biraz da Dubai'yi dünyanın oldukça ilginç şehirlerinden bir tanesi olan Dubai'yi gezmiş olduk. Samsung Forum 2013 aslında CES'te tanıtılan Samsung'un CES'te tanıtmış olduğu elektronik ürünlerinin beyaz eşya, televizyon, fotoğraf makinesi gibi ürünlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine gösterilmesi, lanse edilmesi gibi bir nitelik taşıyordu. Orada tabii en çok ilgi çeken ürün ne oldu? Samsung'un S9 olarak adlandırılan 85 inçlik Ultra HD televizyon oldu. Gerçekten mükemmel bir ürün. Ekran parlak, renkler oldukça canlı, kontrast oldukça iyi. Gerçekten Samsung Forum'un açılış konuşması sırasında sahnede S9'da sergileniyordu ve ben sahnenin 15 metre uzağındaydım. 15 metre uzaklıktan bile bütün görüntüleri tüm ihtişamıyla görebiliyordum. Aynı şekilde yakından da oldukça ekran boyutunun büyük olmasına rağmen rahat bir görüntü sunuluyor. Bu televizyonu 2013'ün ikinci çeyreğinden itibaren görmeye başlayacağız. Türkiye'de gelecek. Fiyat konusunda Samsung yetkilileri Her ne kadar ağızlarını yoklasak da pek fazla bilgi vermediler. Sır verip sır vermediler. Öyle söyleyelim. Bunun dışında NX 300 çok ilgimizi çeken ürünlerden bir tanesi oldu. Aynasız fotoğraf makinesi, Samsung aynasız fotoğraf makineleriyle biraz da cirosunu arttırmak istiyor. Pazarın o kısmını biraz kendi ürünleriyle doldurmak istiyor ve bunu yaparken de hem de akıllı özellikler ekleyerek biraz daha rekabette ön plana çıkmaya çalışıyor. Samsung NX 300 gerçekten hızlı çalışan, hızlı odaklama yapıp hızlı çekim yapabilen bir ürün. Zaten teknoblog.com'da ön incelemesi var. Bulabilirsiniz. Bir de video çekmiştim. Onu da koydum. Direct Link butonu var. Wi-Fi bağlantısı yardımıyla çekmiş olduğunuz fotoğrafları Samsung markalı bir akıllı telefon ve tablete aktarabiliyorsunuz. Böyle bir özellik söz konusu. O makinede merakla beklenen makineler arasında yer alıyor. Samsung iddialı olabilir o ürünle. Bunun dışında akıllı TV'leri gördük yine. Samsung sadece S9'a değil bu yıl içerisinde çıkacağı F8000 ve F8000'den aşağıya doğru giden akıllı televizyonları da Samsung forumda sergiledi. 2013 model Smart TV'yi de Smart Hub'ı da görmüş olduk. Smart Hub gerçekten geçen yılınkine göre daha iyi, daha derli toplu bir görünüme sahip. Biraz da görsel unsurlara ağırlık verilmiş, biraz da içerik kategorilendirmesi yapılmış ve ortaya oldukça güzel bir ürün çıkmış. Teknoblog.com'da onunla ilgili detayları da bulabilirsiniz. Bir inceleme yaptık, video inceleme yaptık ve Smart Hub deneyimini aktardık. Akıllı Evrim Kiti var. Bir de biliyorsunuz geçen yıla çıkan Samsung televizyonlarında arkada üst sınıf Samsung televizyonlarının arkasında bir yuva vardı ve bu yuvaya Akıllı Evrim Kiti'nin takılacağı söylenmişti. O Akıllı Evrim Kiti'nde görmüş olduk bu yılın başında CES'te ve Samsung Forum 2013'te de bu Akıllı Evrim Kiti'nin nasıl çalıştığını gözlerimize gördük. Onun da videosunu bulabilirsiniz Teknoblog'da. Gerçekten yapmanız gereken basit. Tahmin ediyorum Türkiye'de 1000 liraya yakın, belki 1000 liranın bir üzerinde bir fiyat olacaktır. Ancak baktığımızda eski televizyon, onu taktığınızda yepyeni bir televizyon deneyimi verilebilir. Belki ilk sene vermek istemeyebilirsiniz akıllı evrim kiti için para, ancak gelecek sene belki verebilirsiniz. Çünkü akıllı evrim kiti 4 yıllık bir destek kapsıyor. Şöyle söyleyelim, 2012 model bir Samsung televizyonu 2016'ya kadar bu akıllı evrim kitlerini destekliyor olacak. Yani bu seneyi pas geçseniz bile seneye bir akıllı evrim kiti alabilir ve gelecek yılın uygulamalarına, gelecek yılın akıllı TV deneyimine televizyonunuzu uygun hale getirebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Oldukça basit. Arkaya kutuyu takıyorsunuz. Bir de yeni kumanda veriliyor. Yeni smart tabla kullanabilmeniz için. Televizyonu açtık. Tabii bu kutuyu takmadan önce televizyonu fişten çekmeniz gerekiyor. Kutuyu takıyorsunuz. Televizyonu tekrar fişe takıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Bir dakikaya bile geçmeyen bir kurulum işlemi var ve daha sonra televizyonunuz evrim geçirmiş oluyor. Bunu da belirtelim. Bunun dışında yine Samsung'un bilişim ürünleri vardı. Kronos dizüstü bilgisayarlar vardı. Bunun dışında yine bu yılın başlarında Türkiye'de de piyasaya çıkan Smart PC'ler vardı. Hibrit bilgisayarlar bunlar biliyorsunuz. Bunlar Samsung Forum 2013'te gösterilen ürünler arasındaydı. Samsung Türkiye, Samsung MENA bölgesinin lokomotif şirketlerinden, lokomotif kollarından ve gerçekten de Türkiye'nin bölgedeki etkinliği ortada. Bunun dışında bir de Dubai'de şu notu da belirtelim. Biliyorsunuz dizilerimiz son yıllarda Arap ülkelerinde bir aile popüler. Bir Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlığı var orada. Samsung Forum'da da bunu görmek mümkün. Örneğin OSN adı verilen o bölgeye hitap eden buranın Dijitürk'ü benzeri bir içerik sağlayıcı var. Onun bir servisi Samsung Smart TV'ler özel bir servisi tanıtılmıştı ve OSN'nin hazırlamış olduğu görsellerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat kullanılıyordu. Bu da dikkat çeken bir ayrıntı. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Samsung Forum 2013 ile ilgili yazıları Teknoblog'da bulabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Oldukça yoğun bir zaman geçirdik Dubai'de ve Samsung'un 2013 yılına özel 2013 yılı için çizmiş olduğu stratejiyi görmüş olduk ve bu şekilde de sizlere aktarmış olduk. Dediğim gibi detayları da teknoblog.com'daki yazılarda bulabilirsiniz. Samsung forumdan başka bir Samsung konusuna geçelim. Galaxy S4'e geçelim. Ona da değinmeden geçmeyelim. Son zamanlarda Aslında bir süredir Galaxy S4'ün Mart ayında tanıtılacağı söyleniyordu. Son zamanlarda Şubat ayına girdiğimizde ise 14 Mart tarihi daha çok dillendirilmiş olmuştu. Dillendirilmeye başlanmıştı. Bu haftanın başında önce bir Samsung yöneticisi 14 Mart tarihini doğruladı. Hemen ardından da Samsung davetiyeleri Amerika'daki basın mensuplarına veya dünyanın dört bir yanındaki basın mensuplarına gönderdi. Davetiyeler 14 Mart'ı işaret ediyor. 14 Mart akşamı saat 7'de bir toplantı düzenlenecek New York'ta ve o etkinlikle birlikte Samsung'un yeni Galaxy telefonu muhtemelen Galaxy S4 tanıtılacak. Amerika'nın seçilmesi ilginç. Amerikalı mobil operatörlerin biraz Samsung'u buna zorladığı söyleniyor. Ve gerçekten Samsung Galaxy cihazlarının Galaxy S serisinin Amerika'da gördüğü ilgiye bakacak olursak New York tanıtım için doğru bir mekan olabilir. Geçtiğimiz yılda Londra'da tanıtılmıştı Samsung Galaxy S3. Bakıyoruz Galaxy S2 Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'ne gelmişti. Galaxy S3 biraz daha gecikmişti. Mayıs'ın başında tanıtılmıştı. Samsung'un tanıtımla piyasaya çıkış arasındaki süreyi kısaltmak için böyle bir adım attığı söylenmişti. Ancak baktığımızda şimdi Mart ayı biraz daha erken. Genelde Galaxy S telefonlarını yazın görürüz Türkiye'de de. Türkiye'de de biliyorsunuz çok yakın zamanda çıkıyor artık yurt dışı pazarla. Bu sefer Mart ayında bir tanıtım görmemiz düşündürücü. Acaba piyasaya çıkış hemen olacak mı? Yoksa yine biraz daha bekleyecek miyiz? Samsung sadece şimdi cihazı mı gönderecek, gösterecek? Aslına bakarsanız Galaxy Note 2 örneği var önümüzde. Yine öyle bir şey olabilir belki. Galaxy Note 2 biliyorsunuz IFA'da tanıtılmıştı ve yaklaşık 2 ay sonra çıkmıştı. Belki Samsung şimdi sadece cihazı gösterebilir. Biraz daha bekletip Mayıs gibi piyasaya çıkarabilir. Veya hemen aynı Galaxy S3'te yaptığı gibi ay ortalarında tanıtıp hemen Nisan başında veya Nisan ortalarında bu cihazı piyasaya sürebilir. Onu da göreceğiz. Galaxy S4'ün lansmanında Galaxy S4 lansmanı 14 Mart'ta akşam 7'de yerel saatle. Bu bize göre ne oluyor bizim zamanımıza göre? Gece saat 2'ye denk geliyor. 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece. Bu ne demek oluyor? O gece biraz uykusuz kalacağız ve Samsung'un bu yeni cihazınınla ilgili detayları sizlere Teknoblog'da aktaracağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ve bu haftanın son konusuna geçelim. Ona da ayrı bir başlık altında değinmek istedim. Aslında Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanan bir gelişmeydi. Ancak ayrı bir başlığı hak ediyor. O da ne? LG'nin WebOS'i satın alması. WebOS biliyorsunuz 2008'in sonlarında çıkan Palm Pre ile birlikte aslında 2009'un başı diyelim. 2008'in sonlarında dedikoduları çıkmıştı. 2009'la birlikte Palm Pre'yi gördük. Palm'ın oldukça ilgi çeken bir cihazıydı. Biliyorsunuz iOS Android yeni yeni gelişiyordu. Palm'da elimize taşınabilir bilgisayarları almamıza olanak sağlayan Palm'ın yeniden bir geri dönüş olarak nitelendirilmişti WebOS ve Palm Pre'de. Her ne kadar Türkiye'de piyasaya çıkmamış olsa da ilgi çekici bir cihazdı. HP 2010 yılının ilk yarısında Palm'ı satın almıştı ve bu satın almayı da daha çok WebOS için gerçekleştirdiğini belirtmişti. O zamanlar hatırlıyoruz HP WebOS'e bir ay eğileceğini söylüyordu. Sadece tabletlerde, akıllı telefonlarda değil, yazıcılarda vesaire bu gibi ürünlerde de WebOS'e yer vereceğini söylüyordu. 2011 yılı içerisinde HP Pre 3 ve Touchpad gibi ürünleri gördük. Bunlar yaz 2011 yazında piyasaya çıktı. Ancak HP bu ürünlerden beklediği ilgiyi görmeyince belki biraz erken karar verdi ve WebOS planlarını askıya aldığını açıkladı. Ve bu ne demek oluyordu? HP Touchpad Pre 3 gibi cihazlarında artık üretim yapılmayacak demekti. Öyle ki Touchpad neredeyse bedavaya gitti diyelim. Oldukça düşük fiyatlardan stoklar eritildi. O arada bir sürü kişi WebOS tabanlı bir tablet sahibi oldu ucuz fiyata. 2011'in sonlarında WebOS'in bir açık kaynak kodlu işletim sistemine dönüştürüldüğüne dair planlar açıklandı. Open WebOS olarak adlandırılan bu açık kaynak kodlu yazılımın çalışmaları sürmekteydi. Hatta geçen zamanlarda önemli mihenk taşları da geride kalmıştı. Baktığımızda WebOS'in LG'ye satılmış olması neyi kapsıyor? Sadece HP'nin içinde WebOS'le ilgilenen grup HP'nin WebOS'le WebOS'e gösterdiği ilgi, kadro, patent vesaire gibi sanırım unsurlar, varlıklar LG tarafına geçiyor. Ve LG de zaten bu işletim sistemini mobil taraf için almıyor. Akıllı telefon veya tablet tarafında zaten şirket tablet tarafında pek bir varlık göstermiyor. Oraya artık fazla eğilmiyor. Akıllı telefon tarafında da Android'e karşı bir bağlılık söz konusu. Android cihazlarını görüyoruz LG'den. LG WebOS'i akıllı TV'leri için almış. Biliyorsunuz akıllı televizyon pazarında da oldukça büyük rekabet var ve her şirket kendi akıllı televizyon platformunu sunuyor. Bu mobil tarafta olduğu gibi bir Android veya bir Windows Phone gibi bütün üreticilerin yararlanabileceği ortak bir platform yok. LG WebOS alıp WebOS'in gücünden yararlanarak kendisine has özel ayırt edici bir platform elde etmenin peşinde ve bu noktada da WebOS'ten yararlanmayı planlıyor. LG WebOS'in web tabanlı tabiatından yararlanmak ve bu şekilde akıllı TV uygulamalarında web tabanlı uygulamaların gücünden yararlanmayı planlıyor. Şirket er ya da geç her uygulamanın web'e geleceğini ve web'e geri dönüş yapacağını düşünüyor. Şu anda baktığımızda iOS için, Android için yerel native olarak adlandırılan uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Ve ne de olsa bu native uygulamalar platformun kaynaklarından daha fazla yararlanabildiği için biraz daha iyi performans gösterebiliyor. Ancak çoğu HTML5 ve web teknolojilerine gönül verenlerin, bağlı olanların düşüncesi sonunda kazanan HTML5 ve web teknoloji olacak. LG de belki bu amaçla WebOS'e yatırım yaptı. Şirket gelecek yılın itibaren akıllı televizyonlarında WebOS'e yer vermeye başlayacak. Daha sonra diğer elektronik eşyalarında mesela buzdolaplarında veya diğer ev ürünlerinde WebOS'e yer verebilir. Şu vadede, kısa vadede mobil cihazlara WebOS'in sunulması gibi bir plan yok. Bunu da önemli bir not olarak belirtelim. Bakalım WebOS mahkus talihini LG'nin çatısı altında yenebilecek mi? Gözde bir platform haline dönüşebilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Teknoblog Podcast'in bu haftalıkta sonuna geldik. Şubat ayının son haftasında özellikle Mobil Dünya Kongresi'nde neler olup neler bittiğini sizlere aktarmaya çalıştım. Yaklaşık 35-40 dakikalık süre boyunca. Gelecek hafta 8 Mart günü bir aksilik olmazsa yine karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bu arada kapatmadan önce bir haber verelim. Biliyorsunuz Teknoblog olarak Avia'nın iPad ve iPhone için yayınlamış olduğu ve çok yakında Android tablet ve akıllı telefonlara da gelecek olan Mobil Dergi'nin içerik desteğinde bulunuyoruz ve Mobil Dergi'nin Mart 2013 sayısı da çıktı. Bu Mart 2013 sayısı yine oldukça dolu. Türkiye'de yeni piyasaya çıkan BlackBerry Zeo'nun detaylı bir incelemesi var. Özel olarak yaptığımız bir inceleme ve Avia Mobil Dergi özel bir inceleme. Bunu belirtelim. Teknoblog için bile daha incelemedik BlackBerry Zeo'nu. Bunun yanı sıra Xperia Z incelemesi, Avia'nın satacağını açıkladığı, Mart ayında satışa sunacağını açıkladığı Xperia Z'nin de detaylı bir incelemesi var. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan yeni ürünler, bunlarla ilgili haberleri de yine Avia Mobil Dergi'nin Mart 2013 sayısında bulabilirsiniz. Yine son haberler, iOS ve Android için yararlı ipuçları, mobil uygulama incelemeleri hepsi Avia Mobil Dergi'de. Bu arada bir de bu ayki sayıda ünlü karikatürist Serkan Altuniyne'nin bir röportajı var. Altuniyne ile mobil teknolojiler, karikatürlük hayatı, bu işe nasıl başladı, bununla ilgili soruları sorduk ve cevapları da Avia Mobil Dergi'nin Mart 2013 sayısında bulabilirsiniz. Bu şekilde reklamımızı da yapalım ve Teknoblog Podcast'in bu haftaki bölümünü de kapatalım. Bu hafta sonu ve gelecek hafta umarım hepiniz için oldukça iyi geçer. Gelecek hafta yepyeni bir bölümle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Teknoblog Podcast'i dinlediniz.